Ayrım 11. Sayfa 147. Ertesi gün Leon'la Kermit belli bir av hayvanı aramadan ama günün getireceklerine de hazırlı olarak dolaşıyorlardı. Bir aslan bulursak şöyle bir siyah yeleli kocaman yaşlı bir erkek, rüyalarım gerçek olacak. Babam bile hiç vuramamış onlardan. Leon Masai bölgesinden çıkana kadar beklemek zorunda kalabilirsin dedi. Bu ülke büyük siyah yeleli aslanlar için çok tehlikeli bir yerdir. Neden? Kermit şaşırmış gibiydi. Çok genç bir Morani bile bir aslan öldürsem de erkekliğimi ispat etsem diye bekler. Aynı yıl sünnet olacak Moraniler topluca ava çıkarlar. Bir aslan bulup etrafını sararlar. Aslan kaçamayacağını anlayınca adamlardan birini seçer ve ona saldırır. Morani'nin öylece durması, saldırıyı kalkanı ve Assegai'si ile karşılaması gerekir. Aslanı öldürürse yelesinden savaş başlığı yapmasına ve onurla başında taşımasına izin verilir. Ayrıca kabiledeki istediği kızı seçebilir. Bu gelenek aslan nüfusunu bir şekilde azaltıyor. Ben olsam önce kızı alırdım. Kermit güldü. Ama insan bu tür bir cesarete hayran oluyor. Muhteşem bir halk. Şu senin Manyoro'ya bak mesela. Bir panter zarafetiyle hareket ediyor. Manyoro atların önünde hızla yürüyordu. Ama tam o anda durmuş, mızrağına dayanarak atlıların yetişmesini beklemeye başlamıştı. Açık düzlükte bir çalı kümesinin kenarında duran kocaman kara şekli gösterdi. Hemen hemen 1,5 kilometre uzaktaydı. Sıcağın yarattığı pus yüzünden hayal meyal seçilebiliyordu. Gergedan, buradan bakınca koca bir bizonu andırıyor. Leon eğer torbalarından Percy'nin çıraklıktan tam teçhizatlı avcılığa yükselişinin nişanesi olarak verdiği Carl Zeiss dürbünü buldu. Mercekleri ayarladı ve uzaktaki şekli inceledi. Tamam gergedan, hem de gördüğüm en büyük gergedan, boynuzu inanılır gibi değil. Babamın birkaç gün önce vurduğundan da mı büyük? Çok daha büyük derim. Kermit hararetle, istiyorum onu dedi. Leon ben de diyerek ona katıldı. Rüzgar altında çember oluşturup şu çalılara saklanarak izleyeceğiz. Hedefi bulman için 30-40 metre kadar yakınında olmamız lazım. Frank Mello gibi konuşuyorsun. Ya dört ayak üstünde gitmemi ya da çıngıraklı yılan gibi karnımın üstüne sürünmemi istiyorsun. Bunlardan bıktım artık. Kermit şimdiden av heyecanıyla titremeye başlamıştı. Şimdi sana eski batıda sınır sakinlerinin nasıl bizon avladığını göstereceğim. Beni takip et ahbap. Bunları der demez kısrağının böğrünü topukladı ve uzaktaki hayvana doğru dört nala gitmeye başladı. Leon arkasından Kermit bekle diye bağırdı. Aptallık etme. Fakat Kermit dönüp bakmadı. Dizinin altındaki yerinden büyük sihirbazı çıkardı ve havaya kaldırdı. Leon, Percy haklı, sen vahşi ve pervasız bir delikanlısın diye söylenerek kendi atını topukladı. Gergedan geldiklerini duymuştu ama gözleri iyi görmediği için yerlerini tam olarak kestiremiyordu. Koca bedenini bir o yana bir bu yana çevirip toprağı tekmeliyor, feci şekilde homurdanarak küçük miyop gözleriyle etrafına bakınıyordu. Yuhuu! Kermit kovboy narasını atmıştı. Sesi izleyen gergedan atla binicisine odaklandı ve aniden saldırıya geçti. Doğruca üstlerine gidiyordu. Kermit üzengilerin üstünde yükselip tüfeğini kaldırdı ve dört nala giden atın sırtından ateş etti. İlk mermisi gergedanın sırtının üstünden geçmiş, hayvanın 200 metre ilerisinde toprağa saplanmıştı. Namdu'ya çabucak mermi sürüp tekrar ateş etti. Leon, kurşunun hayvanın etine saplanırken çıkardığı sesi duymuş ama neresi olduğunu görememişti. Gergedan hiç etkilenmemiş, aksine ata doğru daha da hızlanmıştı. Kermit'in bir sonraki çılgın atışı da isabetsiz oldu ve Leon, gergedanın ön ayaklarının altından kalkan tozu gördü. Kermit bir daha ateş etti, Leon bu merminin sarkık gri deride bir etki yarattığını fark etti. Hayvan ıstırapla sıçradı, boynuzunu havaya kaldırdı, sonra atı boynuzlamak üzere indirdi. Fakat Kermit onun için fazla hızlıydı. Usta bir polo oyuncusunun çevikliğiyle dizlerini kullanarak atını çevirmişti. Atla gergedan yan yana gelip aksi yönlere doğru koştular ve gergedan son anda boynuzuyla Kermit'e hamle yaptıysa da sivri ucu dizinin bir karış ötesinde kaldı. Aynı anda Kermit eğerden sarkmış ve namluyu neredeyse hayvanın çıkık kürek kemiklerinin ortasına değdirerek ateş etmişti. Gergedan kurşunu yiyince omuzlarını kabartıp sıçradı. Atın peşinden koşmak üzere döndü ama artık adımları kısa ve sarsaktı. Açık ağzından kanlı köpükler geliyordu. Kermit atının dizginlerini çekerken tüfeğini bir daha doldurdu, sonra iki kez daha ateş etti. Bu son mermileri de yiyince gergedanın bedeni sarsıldı ve hızı iyice azaldı. Koca kafası öne düştü ve iki yana yalpalamaya başladı. Dört nala yaklaşan Leon bu feci manzara karşısında dehşete düşmüştü. Adil ve dengeli bir av kavramına her bakımdan tersti. Şu ana kadar Kermit'i veya atını vururum korkusuyla bu vahşete müdahale edememişti ama artık atış alanı açıktı. Yaralı gergedan 30 adımdan daha yakındı ve Kermit uzakta tüfeğini yeniden doldurmakla meşguldü. Leon atını dizginleyip durdurdu. Ayaklarını üzengilerden kurtarıp elinde Holland'la yere atladı. Gergedanın omuriliğinin kafatasına birleştiği noktaya nişan aldı ve mermisi celladın baltası gibi omuriliği yarıp geçti. Kermit leşin yanına gelmiş ve atından inmişti. Yüzü kıpkırmızıydı, gözleri parlıyordu. ''Yardımına teşekkürler ahbap.'' güldü. ''Tanrı aşkına, sahiden nefes kesiciydi. Vahşi batı tarzı avı nasıl buldun? Muhteşem değil mi?'' Olanlardan en küçük bir pişmanlık ya da suçluluk duymuyordu. Leon öfkesini bastırmak için derin bir nefes aldı, ölçülü bir sesle. ''Vahşiydi, o kadarını söyleyebilirim. Muhteşemliğindense pek emin değilim.'' dedi. ''Şapkamı düşürmüşüm.'' Eğer atlayıp o tarafa doğru gitti. Şimdi ne yapacağım diye düşünüp durumu tartmaya çalışıyordu Leon. Onunla güç gösterisine mi kalkışacağım? Kendine başka bir rehber bulmasını mı söyleyeceğim? İleride şapkasını görünce atı oraya sürdü ve indi. Şapkasını alıp bacağına vurarak tozunu aldı. Sonra başına geçirdi. ''Dikkatli ol Courtney. Yanlış bir adım atarsan bitersin. Mısır'a gidip babanla çalışmak zorunda bile kalabilirsin.'' Atına binip ağır ağır Kermit'in ölü gergedanının yanında hayvanın uzun kara boynuzunu okşayarak beklediği yere gitti. Leon atından inerken Kermit başını kaldırıp ona baktı. Düşünceli bir hali vardı. Hafif bir sesle canını sıkan bir şey mi var diye sordu. Başkan bu boynuzu görünce ne hissedecek diye endişeleniyorum. Rahat rahat 1,5 metre vardır. Umarım parlak yeşil bir renk almaz. Leon doğal bir şekilde tebessüm etmeyi başarmıştı. Bu sözlerin mükemmel bir barış teklifi olduğunu farkındaydı. Kermit gözle görülür biçimde rahatladı. ''O renk babama çok yakışabilir. Ona göstermek için sabırsızlanıyorum.'' Leon başını kaldırıp güneşe baktı. ''Geç oldu ama kampa bu gece dönemeyiz. Burada kalacağız.'' İsmail bir katırla onları izliyor, yedeğinde çektiği katırda da mutfak eşyalarını taşıyordu. Bulundukları yerde hemen kamp kurdular. Hava iyice kararmadan önce İsmail onlara yemeklerini getirdi. Kucaklarında emaye tabaklarıyla eğerlerine yaslanıp sarı pilava ve tomi etinden pişirilmiş güvece daldılar. Kermit ağzı dolu dolu, ''İsmail bir büyücü.'' dedi. ''New York restoranlarında bile böylesini yememiştim. Bunu ona da söyle olur mu?'' İsmail iltifatı ağır başlılıkla karşıladı. Leon tabağını sıyırıp kaşıktaki son lokmayı da ağzına attı. Çiğnemeye devam ederken eğer çantasından bir şişe çıkardı. Etiketini Kermit'e gösterdi. ''Buna hapain malt viski.'' Kermit sevinçle gülümsedi. ''Bunu da nereden buldun?'' ''Percy'den sevgilerle ama kendi cömertliğinden haberi yok.'' ''Tanrım Courtney, asıl büyücü sen misin?'' Leon emaye kupalarına içki koydu ve zevkle içlerini çekerek ilk yudumlarını aldılar. Leon, ''Bir an için peri vaftiz annen olduğumu ve her dileğini gerçekleştirebileceğimi düşün.'' dedi. ''Ne dilerdin?'' ''Güzel ve ateşli bir kız dışında mı?'' ''Onun dışında.'' İkisi de gülüştüler. Ardından Kermit sadece 1-2 saniye düşündü. ''Babamın birkaç gün önce vurduğu fil ne kadardı?'' ''94'e 98. Sihirli 100 rakamına ulaşamadı.'' ''Ben daha iyisini yapmak isterdim.'' ''Babandan daha iyisini yapmaya fazla takılmışsın. Aranızda bir rekabet mi var?'' Babam elini attı, her işte başarılı oldu. Daha 40'ını devirmeden savaş kahramanıydı. Eyalet valisi oldu, başarılı bir avcı ve sporcuydu. Bu kadarı yetmezmiş gibi Amerika'nın gelmiş geçmiş en genç ve en başarılı başkanı oldu. Galiplere saygı duyar, yenilenleri hor görür. Bir yudum daha işte. Anlattığın kadarıyla seninle aynı durumdaymışız. Bunu anlaman gerekir. Sence seni hor mu görüyor? ''Yok, beni seviyor ama saygı duymuyor. Saygısını kazanmayı dünyadaki her şeyden daha çok istiyorum.'' Az önce onunkinden büyük bir gergedan vurdun. Ateşin ışığında boynuzu parlayan muazzam leşe baktılar. Bu bir başlangıç. Kermit başını salladı. Ancak bildiğim kadarıyla babam için fil veya aslan daha önemlidir. Bana onlardan birini bul. Peri vaftiz anne. Manyoro diğer ateşin başında İsmail'le oturuyordu. Leon ona seslendi. Gelsene kardeşim, konuşmamız gereken önemli bir şey var. Manyoro gelip ateşin başına oturdu. Bu Buvana için büyük bir fil bulmamız lazım. Manyoro ona bir Svahili ismi verdik dedi. Buvana Popo Hima. Leon güldü. Kermit o kadar komik olan ne diye sordu. Seni onurlandırmışlar. En azından Manyoro sana saygı duyuyor. Sana bir Svahili ismi vermiş. Kermit neymiş o diye sordu. Buvana Popo Hima. Kermit kuşkuyla kulağa iğrenç geliyor dedi. Anlamı Bay Hızlı Mermi. Popo Hima ha? Söyle ona, hoşuma gitti bu. Kermit memnun olmuştu. Neden o ismi seçmişler? Ateş etme tarzından çok etkilenmişler. Leon tekrar Manyoro'ya döndü. Buvana Popo Hima çok büyük bir fil istiyor. Bütün beyaz adamlar büyük fil ister. Ama bunun için Lonsonyo Dağı'na gidip anneme danışmamız lazım. Kermit Manyoro'nun tavsiyesi gidip bir dağın tepesinde yaşayan Masaili hanımı görmemiz. Senin fili nerede bulacağımızı söyleyecek. Kermit bu tür şeylere sahiden inanıyor musun diye sordu. Evet inanıyorum. Öyleyse ben de inanıyorum. Kermit ciddi bir tavırla başını salladı. Dakota'daki çiftliğimizin kuzeyinde yaşlı bir kızılderili şaman yaşar. Gidip onu görmeden asla ava çıkmam. Bütün gerçek avcıların küçük batıl itikatları vardır. Hayatta göreceğin en dik başlı adam olan babamın bile sahaya çıktığını hep bir tavşan ayağı taşır yanında. Leon bayan şansa bir selam vermek işe yarar diye onayladı. Bu seni götüreceğim hanım da onun ikiz kardeşi. Ayrıca benim analığım. O zaman ona güvenebiliriz. Peki ne zaman gidebiliriz? Ana kampa en az 32 kilometre mesafedeyiz. Gergedan başını önce oraya götürürsek birkaç gün kaybetmiş oluruz. Onu buraya gizlemeyi düşünüyorum. Manyoro sonra gelir alır. Böylece hemen dağa gidebiliriz. Ne kadar sürer? Çabuk davranırsak 2 gün. Ertesi sabah gergedanın başını yüksek bir maun ağacının dalları arasına gizlediler ve sırtlanlarla diğer leş yiyiciler ulaşamasın diye bir kamayla kıstırdılar. Sonra doğuya doğru yola koyuldular ve ancak hava önlerini göremeyecek kadar kararınca kamp kurdular. Leon atların karınca yiyen çukurlarına girip sakatlanmasını istemiyordu. Gece uyandı ve kendisini huzursuz eden sesin ne olduğunu anlamak için kulak verdi. Atlardan biri kişneyip ayağını yere vuruyordu. Aslanlar diye düşündü, atların peşindeler. Battaniyesini fırlattı ve doğrulurken tüfeğine uzandı. Sonra küllenmekte olan ateşin başında oturan yabancı birini gördü. Aşı boyası rengi bir pelerine bürünmüştü. ''Kim var orada?'' diye sordu. ''Benim, Loikot, ben geldim.'' Loikot ayağa kalkınca Leon hemen tanıdı. Ama çocuk 6 ay öncesine göre epey uzamıştı. Aynı zamanda sesi de kalınlaşmış ve tam bir erkek olmuştu. ''Bizi nasıl buldun Loikot?''
''Yerinizi Lusima'na söyledi. Sizi karşılamaya yolladı beni.''
Sesleri Kermit'i uyandırmıştı. Uykulu uykulu doğrulup oturdu ve ''Neler oluyor? Kim bu sıska çocuk?'' diye sordu. ''Ziyaretine gittiğimiz hanımdan bir haberci. Bizi bulup dağa götürsün diye göndermiş.''
''Oraya gittiğimizi nereden anlamış ki? Dün geceye kadar biz bile bilmiyorduk.''
''Uyan Buvana Popo Hima. Düşünsene, bu hanım bir büyücü. Gözü yolda, ayağı pedaldadır. Onunla poker oynamak istemezdin.''
Sabahın ilk ışıklarıyla Losonio Dağı'nın düşsel mavi ufkun önündeki görüntüsü karşılarındaydı. Ama heybetli dağın dibine gelmeleri öğleden sonrasını bulmuş, Manyatta'ya varıp Lusima'nın kulübesinin önünde attan inmelerinden önce karanlık basmıştı. Lusima atların sesini duymuş, arkadan vuran ateşin ışığında uzun boyuyla eşikte belirmişti. Beline doladığı boncuklar dışında çıplaktı. Teni yağ ve aşı boyasıyla yeni ovulmuştu ve pırıl pırıl parlıyordu. Leon önüne gidip bir dizinin üstüne çöktü. ''Beni kutsa ana'' dedi.
''Kutsuyorum oğlum.'' Leon'un başına dokundu. ''Ayrıca anne sevgim de senin.''
''Sana bir ricacı daha getirdim.'' Leon ayağa kalkıp eliyle Kermit'e yaklaşmasını işaret etti. ''Svahili adı Buvana Popo Hima.''
''Demek büyük beyaz kralın oğlu prens bu.''
Lucima yakından Kermit'in yüzüne baktı. Güçlü bir ağacın sürgünü ama asla o ağaç kadar yüksek olmayacak. Ormanda sadece bir ağaç öbürlerinden yüksek olur. Tek bir kartal diğerlerinden yüksekte uçar. Kermit'e kibarca gülümsedi. Bütün bunları kalbinin derinliklerinden biliyor ve bu yüzden kendini küçük ve mutsuz hissediyor.
Bu kadar öngörüye Leon bile şaşırmıştı. Babasının saygısını kazanmayı çok istiyor diye kabul etti.
Demek ona bir fil bulmam için geldi. Lucima başını salladı. Sabah olunca Bundukis'ine kutsayacağım ve avının yönünü göstereceğim. Ama şimdi benimle şölene buyurun. Seninle kan ve süt içmeyen, pişmiş eti tercih eden bu muzungu için körpe bir keçi kestim.
Ertesi gün öğle vakti sığır ağalındaki ağacın altında toplandılar. Tabaklanmış aslan postunda büyük sihirbaz yatıyordu. Mavimsi metal yeni yağlanmıştı ve ahşap kısımları parlıyordu. Kurban ayini için gereken taze inek kanıyla sütü, tuz, enfiye ve cam boncuklar hazırdı. Leon'la Kermit yan yana aslan postunun başına çömeldiler. Arkalarında da Manyoro ile Loikot duruyordu.
Lucima süsleriyle muhteşem bir şekilde kulübesinin kapısında belirdi. Soylu yürüyüşüyle ağacın altına geldi. Köle kızların hemen arkasındaydı. Adamlar saygıyla el çırpıp duasını okumaya başladılar.
O bizi memelerindeki sütle besleyen büyük kara inektir. Her şeyi gören bekçidir, kabilenin anasıdır. Yeryüzündeki her şeyi bilen bilge kişidir. Bizim için dua et Lucima ana.
Lucima erkeklerin önüne çömeldi ve ayin sorularını sordu.
Dağıma neden geldiniz, benden dileğiniz nedir?
Leon silahlarımızı kutsamanı diliyoruz diye cevap verdi. Bize büyük gri erkeğe giden yolu göstermen için yalvarıyoruz.
Lucima kalkıp tüfeğe süt, kan, enfiye ve tuz serpti. Bu silah yöneldiği her şeyi öldüren bir avcı olsun. Mermisi kovana dönen arı gibi yolunu şaşırmasın.
Sonra Kermit'in yanına gitti ve öne eğik duran başına zürafa kuyruğundan asasıyla kan ve süt serpti. Avı ondan kurtulamasın, çünkü onda avcı yüreği var. Avını şaşırmadan takip etsin, avcı gözünden hiçbir şey kaçmasın.
Leon fısıldayarak Kermit'e tercüme ediyor, Lucima'nın her cümlesinden sonra el çırpıp onun duasının nakaratını söylüyorlardı.
Büyük kara inek konuştu, dilekleri kabul olsun.
Lucima dar bir çember içinde dönerek dans etmeye başladı. Genç bir kızınkine benzeyen çıplak ayakları hareket ediyor, yağ ve aşı boyasıyla karışan teni değerli bir amber gibi ışıldıyordu. Sonunda aslan postuna serildi ve yüzü çarpıldı. Çenesine kan sızana kadar dudaklarını ısırdı. Bütün bedeni kasılıp sarsılıyor, nefesi hırıltı halinde çıkıyor, ağzını dolduran köpükler kanla karışıp pembe bir renk alıyordu. Konuştuğunda sesi erkek gibi çıkıyordu.
Avcı evine doğru gitsin. Akıllı avcı şafak vakti öten küçük siyah kuşa kulak versin. Tepede beklerse avcı 3 kez kutsanacak.
Lucima bir nefes aldı ve sudan çıkan av köpeği gibi silkindi. Akşam İsmail'in hazırladığı tıpkı domuz eti kadar yumuşak olan sulu kirpi rostosunu yerken Kermit tatsız bir sesle
Şu senin ana bayağı şifreli konuşuyormuş dedi. Sence eve dönüp bu işlerden vazgeç mi demek istedi?
Şu senin kızıl derili şaman bir kehanet duyduğunda her benzetmeye uygun bir karşılık bulman gerektiğini öğretmedi mi? Her şeyi söylendiği gibi anlamamalısın. Mesela geçen sefer ben yardım istediğimde Lucima tatlı şarkıcıyı izlemişti. Sonunda anlaşıldı ki bal kuşu denen kuştan bahsediyormuşuz.
O da bir tür kuş bilimci galiba ama bu sefer bal kuşu değil, siyah kuşlardan söz etti.
Başından başlayalım. Sana evine dön mü dedi yoksa evine doğru git mi dedi?
Evime doğru. Benim evim Amerika'da, New York'ta.
Bu durumda işin içine kuzey, kuzeybatı girecek diyebilirim.
Kermit aklımıza başka bir şey gelmezse bu da bir fikir diye hak verdi.
Leon kardan ayrılırken yürüttüğü ordu işi pusulayla gidecekleri yönü belirledi ve ilk gece küçük kayalık bir tepenin rüzgar altında konakladılar. Şafak sökmeden az önce ortalığın aydınlanmasını bekleyerek kahvelerini içiyorlardı. Loikot aniden başını havaya dikti ve susmaları için elini kaldırdı. Konuşmayı bırakıp dinlemeye başladılar. Ses o kadar hafifti ki ancak sabah rüzgarı biraz durunca duyulabiliyordu.
''Nedir bu Loikot?''
Çungajiler birbirlerine sesleniyorlar. Kalkıp mızrağını aldı. Tepeye çıkmam lazım ki dediklerini duyabileyim. Karanlığın içinde gözden kayboldu. Diğerleri uzaktan gelen sese kulak vermişlerdi. Kermit insan sesine benzemiyor dedi. Daha çok serçe ötüşü gibi. Leon sakın küçük siyah kuşlar olmasın dedi. Lucy imalanın küçük siyah kuşları. Kahkahalarla güldüler. Bence buldun onu. Loikot tepeden indiğinde bize bunu söyleyecek. Loikot'un seslenişini duydular. Öteki seslere göre daha yakından ve anlaşılırdı. Masailerin haberleşmesi güneş ufukta iyice yükselene kadar devam etti. Sonra nihayet rüzgar ve yükselen sıcaklık iletişimi engeller hale gelince ortalık sessizleşti. Az sonra da Loikot geri geldi. Kurumundan yanına yanaşılmıyordu. Belli ki birileri yalvarana kadar konuşmak niyetinde değildi. Leon istediğini yaptı. ''Söylesene Loikot, sünnet bıçağı kardeşlerinle neler konuştunuz?'' ''En çok 10.000 hamalı olan Safari'den ve bir sürü Vazungu'nun Evaso Ngiro nehrinde kamp yapışından, Emelika denen ülkenin kralının avladığı hayvanlardan bahsettik.'' ''Peki ondan sonra ne konuştunuz?'' ''Arusha civarındaki sığırlarda kızıl su hastalığı çıkmış, 10 tanesi ölmüş.'' ''Acaba Rift Vadisi'nde dolaşan bir filden de söz etmiş olabilir misiniz?'' Loikot evet ondan da söz ettik diye cevap verdi. Hepimiz büyük erkeklerin Rift Vadisi'ne gelme mevsimi olduğunda anlaştık. Son günlerde Çungajiler Maralal ile Kamnor arasındaki düzlüklerde bir sürü erkek görmüş. Doğuya doğru giden sürüde 3 tane büyük erkek varmış. Nihayet tebessüm etti ve sesinde bir telaş belirdi. Onları yakalayacaksak hemen kuzeye gidip yollarını kesmemiz lazım Mabogo. Yoksa Samburuland ve Turkana'ya geçerler. Atlar onların yeryüzünü oburca yutmak diye tanımladığı şekilde uzun adımlarla koşarken Manyoro ile Loikot da önden koşuyordu. Onların arkasından gelen iki atlının gerisinde yine katırına binmiş, kapkaçağını yüklediği öbür katırı yedekle çeken İsmail gelmekteydi. Kermit her zamanki gem vurulmaz halindeydi. Altında iyi bir at, elinde bir tüfek ve seni bekleyen av. Erkek dediğim böyle yaşamalı. Leon da ben de başka türlü yaşayabileceğimi sanmıyorum dedi. Kermit birden dizginlere asıldı ve şapkasını gözüne siper edip ilerideki gri dikenli çalı kümesine baktı. ''Şurada büyük bir erkek ceylan var.'' dedi. ''Mellow'un bana bulduklarından çok daha büyük.'' ''Bir ceylan daha mı istiyorsun yoksa devasa bir erkek filmi? Karar ver dostum. İkisini birden yapamazsın.'' Kermit ''Niye olmasın ki?'' diye sordu. ''Sırtında senin adının yazılı olduğu büyük erkek fil hemen şu tepenin ardında olabilir. Şimdi ateş edersen 4 nala kaçıp gider. Nil kıyısına varana kadar da durmaz.'' ''İz sürücüler, sen de o kahrolası Frank Mello kadar kötüsün.'' Kermit arayı epey açmış olan iki masaiye yetişmek üzere atını eşkine kaldırdı. Öğle sonrasının ortalarında ufuk çizgisini bölen bir dizi alçak dağ gördüler. Yumruk yapılmış bir elin eklem yerlerini andırıyorlardı. En yüksek olanın altında kamp kurdular. Ertesi sabah şafak sökmeden ateşin başında kahvelerini içip İsmail'i ortalığı toparlasın ve atlara göz kulak olsun diye orada bırakarak en yüksek tepeye tırmandılar. Tepeye ulaşınca Loikot vadiye doğru seslendi. Henüz aydınlanmamış uzak bir yerden neredeyse anında karşılık geldi. Bir süre bu şekilde görüşme yaptıktan sonra Leon'a döndü. ''Bu konuştuğum Masai değil, bizim yurdumuzda Sambur arasındaki sınırdan.'' dedi. ''Yarı Samburudur, yani yarım kan bizim piç kuzenlerimizin kabilesinden. Onlar da Maa dili konuşur ama bizim gibi değil, onlarınki komiktir.'' Sonra gözlerini devirdi ve deli bir eşek anırmasına benzer sesler çıkardı. Manyoro bunu çok komik bulmuş ve yanaklarını döverek döne döne Maa dili konuşan Samburu taklidi yapmaya başlamıştı. ''Artık palyaçoluğu bırakıp şu piç kuzeninin neler söylediğini anlatır mısın?'' Loikot gülmekten soluk soluğa kalmış vaziyette. ''Samburu eşeği diyor ki, dün gece sürüyü Manyatta'ya götürürken 3 erkek görmüşler. Her birinin çok uzun dişleri vardı.'' diyor. Leon hevesle hangi yöne gidiyorlarmış diye sordu. Doğruca bu vadiye tam bizim bulunduğumuz yere geliyorlarmış. Leon haberi hemen Kermit'e tercüme etti ve gözlerinin parlayışını izledi. Yani dün o ceylanı vurmana izin verseydim onları yakalama şansımızı hepten yok etmiş olacaktın. Gerçekten yaptıklarım için pişmanım. Gelecekte her şeyi bilen yüce kişinin sözünü dinleyeceğime söz veririm. Kermit Leon'a abartılı bir selam verdi. ''Cehenneme git Roosevelt.'' Leon sırıtıyordu. gece geçip geçmediklerine baksınlar diye Manyoro ile Loikot'u vadiye yolluyorum. Ancak ay yeni olduğu için hava karardıktan sonra yola devam ettiklerini sanmıyorum. En karanlık saatlerde dinlendiklerine ve daha yeni harekete geçmek üzere olduklarına bahse girebilirim. Oturdular ve iki Masai'nin tepeden inip vadideki ağaçların arasında gözden kayboluşunu izlediler. Kermit birden, şimdiye kadar Lucima'nın şafakta öten küçük siyah kuşlarla ilgili sözlerini dinledik. Sonrası için ne demişti diye sordu. Tepede bekleyen avcının 3 kez kutsanacağını söylemişti. İşte tepedeyiz, bakalım senin üçlü de yola çıkmış mı? Güneş ateşli başını ufukta gösterir göstermez Leon sırtındaki dürbünün kayışını çözdü ve bir ağaca sırtını dayadı. Dürbünle ağır ağır aşağıdaki vadiyi taradı. Bir saat sonra Manyoro ile Loikot'un geldiğini gördü ama sakin sakin yürüyor, bir yandan da sohbet ediyorlardı. Dürbünü indirdi, acele etmiyorlar. Demek ki şansları yaver gitmemiş. Filler bu tarafa gelmemişler, en azından şimdilik. İki Masai yanlarına gelip çömeldiklerinde Leon sorarcasına Manyoro'ya baktı. Ama o başını salladı. Hapana, hiçbir şey. Enfiye kutusunu çıkarıp kendisi çekmeden önce bir tutam Loikot'a verdi. Enfiyeyi burunlarına çekip gözlerini yumarak aksırdılar. Sonra da fısıltıyla sohbet etmeye başladılar. Böylece sesleri vadiye ulaşamayacaktı. Kermit taş zemine uzandı, şapkasını gözüne indirdi ve birkaç dakika sonra hafiften horlamaya başladı. Leon ise vadiyi gözlemeye devam ediyordu. Sadece arada bir dürbünü indirip gözünü dinlendiriyor, gömleğinin eteğiyle mercekleri temizliyordu. Çağlar boyunca tepeden kopan yuvarlak kayalar vadinin dibine yuvarlanmıştı. Bazıları fil sırtını andırdığı için Leon birkaç kere boş yere heyecanlandı. Ama sonradan gördüğü şeylerin fil derisi değil de gri kayalar olduğunu anladı. Dürbününü bir daha indirip Manyoro'ya alçak sesle ''Daha ne kadar beklememiz gerekiyor?'' diye sordu. ''Güneş şuraya ulaşana kadar.'' Manyoro zirveyi gösteriyordu. ''Eğer yine gelmezlerse başka yola sapmışlar demektir. O zaman da atlarla Samburuların dün onları görmüş olduğu Manyatta'ya gitmemiz gerekir. Oradan izlerini sürüp yakalayabiliriz.'' Kermit şapkasını kaldırıp ''Manyoro ne dedi?'' diye sordu. Leon tercüme edince kalkıp oturdu. ''Sıkıldım ben.'' diye açıkladı. ''Bu tam bir önce koştur sonra bekle oyunu.'' Leon cevap vermeye zahmet etmedi. Dürbününü kaldırıp araştırmaya devam etti. Vadide 1 kilometre kadar mesafede önceden fark ettiği, çevreye göre daha yeşil olan bir ağaçlık vardı. Yaprakların renginden ve ağaçların sıklığından onların maymun kirazı ağacı olduğunu anlamıştı. Meyveleri mordu ve insanlara acı gelirdi. Ama vahşi hayatın irili ufaklı tüm üyelerini çekerdi. Ağaçlığın ortasında o kocaman kayalardan biri vardı. Kayanın yuvarlak sırtı maymun kirazı ağacının arkasından yükseliyordu. Leon tekrar o kayaya baktı ve tam geçecekken yüreği ağzına geldi. Kayanın duruşu değişmiş gibiydi ve şimdi daha büyük görünüyordu. Leon gözleri sulanana kadar baktı. Kayanın şekli tekrar değişti. Leon nefesini tuttu. O kayanın arkasında bir fil duruyordu. Kaya gizlediği için sadece sağrısı ve kavisli omurgası görünüyordu. Böyle iri bir yaratığın kimseye görünmeden oraya yerleşebilmiş olması aslında ne kadar sessiz ve sinsice hareket edebildiklerinin bir başka göstergesi olmuştu Leon için. Tekrar nefes alır hale gelene kadar göğsünün astımlı biri gibi tıkandığını hissetti. File bakmaya devam etti ama hayvan bir daha hareket etmemişti. Sadece bir tane olduğu için onların aradığı sürü olamazdı. Muhtemelen avarilik eden bir dişi ya da genç erkekti. Hayal kırıklığına uğramamak için kendini tutmaya çalıştı. Sonra başka bir hareket daha algıladı ve gözleri sağa kaydı. Maymun kirazı ağacının dalları arasından ikinci bir filin kafası görünmüştü. Yine nefesini tuttu. Bu kesinlikle bir erkekti. Kafası kocamandı, alnı fazla çıkıktı ve kulakları uskuna yelkeni gibi yayılıyordu. Hantalca sallanan gövdeden 2 tane uzun kıvrık diş çıkıyordu. Dişler kalın ve parlaktı. Leon telaşla "Manyoro!" diye fısıldadı. "Gördüm Embogo!" Leon dönüp bakınca 2 Masai'nin de ayağa kalkmış maymun kirazlarına doğru bakmakta olduğunu gördü. "Kaç tane?" diye sordu. Loikot 3 diye cevap verdi. Bir tanesi kayanın arkasında, ikincinin yüzü bize dönük. Üçüncü de ikisinin arasında ama ağaçlar gizliyor. Sadece bacaklarını görebiliyorum. Kermit çabucak doğruldu. Onların sesindeki gerilimden bir şeyler olduğunu anlamıştı.
Ne oldu, ne gördünüz?
Pek bir şey yok. Leon'un sesi titriyordu. Sadece devasa bir fil. Belki de iki, hatta üç tane. Ama herhalde sen ilgilenemeyecek kadar sıkılmışsındır.
Kermit ayağa fırladı. Hala uyku sersemiydi. Nerede?
Nerede? Leon gösterdi. Sonra Kermit de gördü.
Şey, ben diye söylendi. Kafama vurun, çimdikleyin. Bu gerçek değil, değil mi? Rüya görmediğimi söyleyin. O dişlerin sahici olduğunu söyleyin.
Biliyor musun ahbap, bana sahici gibi görünüyorlar.
Tüfeğini al, hadi peşlerine düşelim.
Kermit'in sesi boğuklaşmıştı. Ne güzel bir plan Bay Roosevelt. Hiçbir kusur göremiyorum bu planda.
Onlar seyrederken üç fil maymun kirazlarının arasından çıkmış, vadide onlara doğru gelmeye başlamıştı. Tek sıra halinde üzerinde bulundukları tepenin dibinden geçen geniş, el değmemiş hayvan yolunu izliyorlardı.
Kermit, benim kehanetimde kaç tane fil vardı diye sordu.
Üç mü?
Gayet iyi biliyorsun. Üçünü de mi vuracaksın, aç gözlü çocuk?
En büyük dişler hangisinde?
Kermit Winchester'ine mermi dolduruyordu.
Buradan kestirmek zor. Üçü de büyük hayvanlar. En büyüğünü seçebilmek için epeyce yaklaşmamız lazım. Ama acele etsek iyi olur. Çok hızlılar.